Ayrım 16.
Zen Budizm ayak işleri konusunda başka bir bakış açısı sunar. Zen rutin işlerin kendi başlarına çok önemli olduğunu öğretir. Budist gelenekte insanın kibrini kırması kendini geliştirmeye çıkan bir yoldur. Dikkatle girişilen her iş etkili bir meditasyon biçimi olabilir. Zen inzivasının meditasyon kadar çalışma da içermesi bu yüzdendir. Hiçbir iş aşağılık değildir, yaptığımız şey bizim olduğumuz şey değildir. Baso gece gündüz zazen'den başka hiçbir şey yapmadan dağda kaldı. Dipnot. Oturularak yapılan uygulamaya zen dilinde verilen addır. Zazen zihni yoğunlaştırmak için zorlanmadan iç derinliğine ulaşıp, oradan içgörü, sezgi, şefkat, sevecenlik duygularının doğal olarak kendiliklerinden ortaya çıkmasına olanak sağlayan bir yöntemdir. Bir gün Üstad Nangaku Baso'ya, "Efendi burada ne yapıyorsun?" diye sordu. Baso, "Zazen yapıyorum." diye yanıtladı. Nangaku zazen yaparak başarmayı umduğun nedir diye sordu. Sadece bir Buda olmaya çalışıyorum diye karşılık verdi Baso. Bunu duyan Nangaku yerden bir tuğla aldı ve onu cilalamaya başladı. Baso buna şaştı ve Nangaku'ya o tuğlayı niye cilalıyorsun diye sordu. Nangaku bu tuğlayı cilalayarak bir aynaya dönüştürmeye çalışıyorum diye karşılık verdi. Baso tekrar sordu, bir tuğlayı cilalayarak nasıl bir aynaya dönüştürebilirsin? Nangaku hemen yanıtladı. Sen oturarak kendini nasıl bir Buda'ya dönüştürebilirsin? Shibayama. Gandhi bunun ikna edici bir örneğini verir. O yalnızca evde örülmüş kumaşlar giyerdi. Pamuk ipliğini kendi eğirir ve başkalarına da aynı şeyi yapmayı öğretirdi. Pamuğu ipliğe dönüştürmek bir düzeyde İngiliz tekelini kırmanın bir yoluydu. İngilizler Hindistan'da yetiştirilen pamuğu alıp kumaş olarak dokunmak üzere İngiltere'ye getiriyor ve sonra hatırı sayılır bir kârla satılmak üzere yeniden Hindistan'a gönderiyorlardı. Fakat Gandhi'nin bu davranışı aynı zamanda onun temel şeyler konusundaki anlayışını, ihtişamı, basitlikte ve soyluluğu çalışmada bulmasını da gösteriyordu. Büyük bir ulusun en güçlü liderini boş zamanında iplik eğirirken bir hayal edin. Bu size gerçekten aptalca veya alçaltıcı geliyor mu? Sonra kendinize şunu sorun, utanılacak bir şey mi bu? Halk tarafından yadırganması gerekir mi? Liderlerin boş vakitlerinde yapabilecekleri muhtemelen daha kötü şeyler var. Herkes Gandhi olamaz fakat eğer şef olan sizseniz onunla bir ortak noktanızın olduğundan emin olabilirsiniz. Otoriter bir şahsiyet olmak yüzünden bir bedel ödeyeceksiniz. Hükmedilen toprak ile birlikte hükümranlığın yalnızlığı da gelir. Otoritenin ağırlığının korunması emrinizde çalışanlardan bir miktar uzaklığı gerektirir. Onlarla artık aynı şekilde arkadaşlık edemezsiniz. Bir iş yerinin beyzbol takımı veya işten sonra birlikte bir şeyler içmek görevlerin zayıflattığı bazı sevecenleri yenilemeyi kolaylaştırabilir. Fakat eğer siz şefseniz araya çizgiyi züppelik yönünden aşmadan biraz mesafe koymanız gerekir. Aynı zamanda teması kaybetmemek için tecritten de kaçınmalısınız. Daha da önemlisi gemiyi yönetirken yanınızda destek alabileceğiniz eskisi kadar çok kimse bulunmaz. Üzerinizdeki baskılar onları paylaşacağınız kimse olmadığı zaman daha büyüktür. Liderliğin yükü herkese göre değildir. Etik. Bir başka yaygın çalışma sorunu etik ikilemle karşı karşıya kalmaktır. Etik ve ahlak konularını bölüm 11'de daha etraflı olarak okuyacaksınız. Fakat iş konusuna özgü birkaç etmene burada göz atacağız. En temel düzeyde ahlaki bir hayat yaşamak için işinizin de ahlaki olduğundan emin olmalısınız. Müşterilerimden biri bana anlattığına göre hikaye uydurmaktan bıktığı için gazetecilik mesleğini terk etmişti. Sheila tarafsız haber yapma idealleriyle eğitim görerek muhabirliğe başlamıştı. Fakat işinde editörleri sadece hikayeyi seçmekle kalmıyor, hikayenin içeriğinin ne olacağını da ona söylüyorlardı. Muhabirliği sadece ön yargılı bir fikri doğrulamaktan ibaretti ve bu onun bütün ideallerini içe sayıyordu. Kuruluşunun, ki burada magazin dergilerinden söz etmiyoruz, arkasındaki itici gücün pazarlama olduğunu seziyordu ve radar ekranının hiçbir yerinde gerçekleri haber vermek ve hakikati keşfetmek türünden bir şey görünmüyordu. Dipnot, magazin dergilerinden yerine herhangi bir ilan gazetesinden denebilir belki. Çevirinin notu. Herkesin etik uyarı lambası farklı bir düzeyde yanmaya başlar ve Sheila bu durumda gereğinden fazla ödün vermeye zorlandığını hissediyordu. Çalışma hayatı her zaman ödün vermeyi gerektirmekle birlikte bu tür ayarlamaların sizi ne zaman aşmak istemediğiniz bir hattın ötesine geçireceğinin farkında olmak ve hattın doğru tarafında kalmak için önlem almak önemlidir. Şirketler dünyasında etik konusu gereğinden sık olarak hukuk departmanlarının alanına girmektedir. Ama bir şeyin yasal olması o şeyi ahlaki yapmaz. Hatta ahlaki olması da yasal yapmaz. Yasallık hukukun izin verdiği ya da açıkça yasaklamadığı her şeyi kapsar. Ahlak ise çok daha eski bir düşüncedir. Tarihsel olarak çıkarılan yasalardan önce gelir ve onların içine işlediği farz edilir. Yasalarımız ahlaki ilkelerimizin bir yansımasıdır ve bu ilkeler çoğunlukla daha önce ruhani yasalar, örgütlü dinler biçiminde düzenlenmiş ahlak kurallarından gelir. Fakat bir şeyi yasal olarak yapmış olmak onu doğru hale getirmez. Elbette hukuk departmanındakilerin size söylediği gibi en ufak ayrıntıların üzerinde titizlikle durun. Fakat eğer herhangi bir şey ahlaki bakımdan midenizi bulandırıyorsa, yalnızca yasallığın sizi rahatlatmasına izin vermeyin. Şirketi sorumluluğa maruz bırakmayan her şey avukatları tatmin etmeye yetecektir. Sizin kendi standartlarınız ise farklı olmalarıdır. İşvereninize karşı yükümlülüğünüzü, kişisel sorumluluklarınızı, mesleki davranış kurallarınızı ve iyi bir iş yapma konusundaki kesin kararlılığınız gibi unsurları ayrı ayrı elde alarak durumun etik yönünü değerlendirin. Bölüm 11'de bunu nasıl yapacağınız konusunda daha çok şey okuyacaksınız. Ondan sonra gerekli harekette bulunun, eğer gerekliyse büyük filozofları rehber edinerek. Yanlış bir adım atarsanız, ben sadece emirleri uyguluyordum yolundaki sadık temsilci savı sizi sorumluluktan kurtarmayacaktır. Bu yüzden eğer işveren durumun etik sonuçlarını aldırmamanızı istiyorsa, doğru olduğunu düşündüğünüz şeyi değerlendirmek ile işverene karşı taahhüdünüzü yerine getirmek arasında yürümeniz gereken ince bir çizgi vardır. Vicdanınızı öldürmek veya rüşvetle susturmak kolay değildir. Fakat herkesin bir fiyatı vardır ve ruhunuzu, yani erdeminizi bir kere sattınız mı onu geri alamazsınız. Çin felsefesi doğru şeyin ayırt edici özelliğinin onu yaptığınızda mesuliyetsiz kalmanız olduğunu gösterir. Bu ölçüde uyarsanız ahlaki bir alandasınız demektir. Bir başka felsefi ana ilke Jain ve Hindu düşüncesinde Ahimsa adı verilen ilkedir. Ahimsa hisseden varlıklara zarar vermemek anlamına gelir. Bu her meslek etiğinin temelidir. Hareketleriniz eğer başkalarına zarar veriyorsa etik değildirler. Ahlak sistemleri daha da karmaşıktır ama bu temel koşula uyarsanız yolunuzda rahat edersiniz. Abra. Abra bütün düzen tarafından hayal kırıklığına uğratılmadan önce meslek hayatında erken ve hızlı bir başarı elde etmişti. Sonunda her işin mutlak ölçütünün ne şekilde olursa olsun rakiplerden ileride olmak ve ne pahasına olursa olsun kazanç sağlamak olduğundan şüphe etmeye başladı. Birçok işçi için bunun anlamı örgütsel yapının üst basamaklarında olanların emirlerine hiç düşünmeden itaat ve gündelik olarak yaptıkları işte tam bir değer ve anlam yokluğu oluyordu. En üst düzey yöneticiler kişisel bir doyum buluyor olabilirlerdi. Fakat bu doyum da esasen dev bir maaş çeki şeklinde geliyordu. Abra'ya göre sadece maaş gününe ulaşmak için iş yapmak ne sağlıklı ne de insancıl sayılabilirdi. Abra gebelik iznine çıktığında artan zenginliğin kendisi için boğucu bir tuzak yarattığını görmeye başladı. İşin de görünüşte başarılı olmasına rağmen pahalı bir yaşam biçimi ve hiç bitmeyen bir aldatıcı statü arayışı Abra'yı, evin ipoteğini, arabanın, kişisel bir spor öğretmeninin masraflarını ve orada gittikçe daha az vakit geçirmesine rağmen evinin tümden yenilenmesinin maliyetini ödemeye yarayan, bir işe hapseden, altın parmaklıklı da olsa bir kafes yaratıyordu. İşinde iyi kazanıyordu ama bunun bir bedeli de vardı. İşi onun gönül rahatlığına mal oluyordu. Abra'nın koşuşturmaya verdiği kısa ara ona yeni bir bakış açısı kazandırmıştı ve planlanan 6 haftalık izinden sonra hemen geri dönmemeye hızla karar verdi. Gerçekte işine asla geri dönmemeyi istiyordu. Patronu ve iş arkadaşları şirketteki önemli mevkiinden kolayca vazgeçeceğine inanamadılar. Fakat Abra için tercihi aniden açıklık kazandı. Kendisi ve ailesi için doğru olanı yaptığından kuşkusu yoktu. Fakat yine de meslektaşım Stephen Hare'ın felsefi danışmanlığına başvurdu. Çünkü daha önceki amacının çalıştığı şirketin başkanı olmak, yerine koyacak yaşam hedefleri olmayınca kendisini akıntıya kapılmış, sürüklenir gibi hissediyordu. Aile sorumluluklarından başka kendisini güden bir şey olduğunu hissediyor. Fakat bunu kendi başına belirleyemiyor ve hedeflerinin farkına varmadan onlara nasıl yönelmeye çalışacağını bilmiyordu. Şimdiki durum konusunda da gelecek konusunda da kafası karışmıştı. Abra'nın ilk görevi iş dünyası konusundaki varsayımlarını ve çocuk yetiştirmekten başka bir mesleğe olan ihtiyacını dikkatle gözden geçirmekti. Yanıt arayışı içine daha şimdiden bazı felsefi metinlere başvurmuştu. Bu yüzden biblioterapi, filozofları kendi okuyup sonra danışmanlarıyla tartışmak, çalışması için iyi bir adaydı. Bu yaklaşım herkese göre değildir ve kendi yaşamınızda felsefi kavrayışlardan yararlanabilmeniz için kesinlikle zorunlu da değildir. Toplumumuzun temelinde yatan ekonomik varsayımları eleştirel biçimde inceleyen Henry David Thoreau'nun Walden ve E.F. Schumacher'in Small is Beautiful, Economics as if People Mattered, Küçük Güzeldir, Sanki insanların Önemi Varmış gibi Ekonomi isimli eserlerini okuyarak işe başladı. Bu kitaplar onun çağdaş kapitalizmin duygusuz yönleri konusundaki kanaatlerini güçlendirdi. Eleştirilerine incelik kazandırmasını kolaylaştırdı ve ona alternatif düzenlemeler konusunda ümit verici örnekleri sağladı. Elbette abla, eğer söz gelişi Ayn Rand'a başvursaydı, kendi eleştirilerinin eleştirilerini okuyor olacaktı. Kendi bakış açınıza uyan filozofları bulmak zaten bu nedenle önemlidir. Thoreau'nun kendisi kitapların hayatları değiştirme konusundaki gücü hakkında ne çok insan hayatının yeni bir çağıyla bir kitap okuması sayesinde buluşmuştur ve kendi trompetçinize uygun adım yürüme konusunda yazmıştı. Bu yüzden daha ekonomiye ve toplumsal yapılara gelmeden bile Abra için uygun bir eşti. İnsanların çoğunluğu oldukça umutsuz yaşamlar sürer. Tevekkül denen şey onaylanmış umutsuzluktur. Umutsuz şeyler yapmamak bilgeliğin tipik özelliğidir. Henry David Thoreau. İş hayatının olumsuz yönleri konusundaki fikirlerinin doğrulanması sayesinde ve okuduğu kitaplardaki ütopyalardan esinlenerek Abra ideal bir devlette toplumun nasıl işlemesi gerektiği konusu üzerinde düşündü. Bunu ne kadar ince düşünürse yaşamaya o kadar hazırlıklı olacaktı. Böyle yapmakla kendi etik ve ahlak sistemine başvurmuş oluyordu. Bölüm 11'de ayrıntılarıyla ele alınacak bir süreç. Abra aynı zamanda hayatında göreve benzer bir şeye gerçekten ihtiyacı olup olmadığını, bu görev ihtiyacının sadece şirketler dünyasına alıp birlikte taşıdığı gereksiz bir bagaj olup olmadığını yeniden düşündü. Aristo'nun en büyük mutluluk olarak tefekkürü tavsiye ettiğini hatırlayın. Bu Abra'ya da anlamlı geldi. Birçok başka filozof da aynı şeyi önermişlerdi. Abra yerel üniversitedeki felsefe derslerine kaydolmaya karar verdi. Fakat öncelikle kişisel kullanımı için diploma veya mesleki hedeflere yönelik bir bakışla değil. Dünyayı daha iyi bir yer, içinde yaşamayı düşlediği yere daha çok benzeyen bir yer yapmak için çaba gösteren kuruluşlarda gönüllü olarak çalışmaya da başladı. Yakın hedefi öncelikle anne olmaksa da gönüllü çalışma deneyimlerini kullanarak yeniden tam gün iş hayatına girmeye hazır olduğunda benzer, yani daha açık olarak saf bir kar güdüsünden başka bir şey tarafından harekete geçirilen bir şirket seçmeye karar verdi. Abra birlikte yaşadığımız kapitalist sistem konusundaki tereddütlerine rağmen bu sistemin yine de kendinizi ruhunu şeytana satmış gibi hissetmeden tamamen profesyonel düzeyde taahhütte bulunma fırsatları sağladığını fark etti. Sistemin ancak insanların onu değiştirmeye çalıştığı yönde değişeceğinin de farkına vardı. Başka filozofların desteği bu meydan okumayı üstlenme tutumu konusunda ona güven verdi. İlk adım rotasını kendi yıldızlarına göre çizmekti. Kendini felsefeye vermeye elverişi değilse de hiçbir servet bana güzel gelmiyordu. Felsefe içinde yaşanmadıkça hiçbir hayat mutlu bir hayat gibi görünmüyordu. Augustine. Bölüm 10. Bunalımsız bir orta yaş. Her şeyin bir zamanı ve gökler altında her işin bir vakti var. Süleyman'ın meselleri, Vaiz 3.1. Zaman içinde balık avlamaya gittiğim dereden başka bir şey değil. Henry David Thoreau. Stella. 50 yaşına geldiğinde Stella bir durum değerlendirmesi yaptı. Yaşamının geride kalan bölümünde sekreter olarak çalıştığı hukuk firmasında değerli ve güvenli bir mevkide uzun bir kariyer görmüştü. Uzun bir evlilik hayatı ve kocasının ölümünden sonra fazlasıyla uzun, fazlasıyla yalnız bir dönemi olmuştu. Kendi yaşamlarında ilerleyen yetişkin çocuklarını görmüştü. Geriye doğru baktığında genel olarak gördüklerinden hoşlandı. Aynı zamanda bazı değişiklikler de yapmaya karar verdi. Stella ilişkilerinde her zaman çok denetimci ve saldırgan olduğunu ve dul kaldığından beri ilişkilerini öncelikle cinsellik için kullandığını fark etti. Çocukları dışında çoğu insanın onu duygusal anlamda soğuk biri olarak algıladığını biliyordu. Az sayıdaki uzun süreli samimi arkadaşlıkların kendisi için ne kadar önemli olduğunu ve birini tanımak için yeterli zamanı verdiğinde sıkı bağlar oluşturabildiğini biliyordu. Şimdi daha sürekli ve duygusal bir ilişki kurmaya kendini hazır hissediyordu. Kendi başına rahat olacağını biliyordu. Neredeyse 10 yıldır öyle olmuştu. Fakat ara sıra görüştüğü erkeklerden birini daha sağlam ve tatmin edici bir ilişki kurup kuramayacaklarını görmek için aramaya karar verdi. Stella aynı zamanda yaklaşık 30 yıl bir şirket için çalıştıktan sonra kendisi için çalışmak istediğine karar verdi. Yıllar boyunca bir yaratıcı ifade ve stres azaltma biçimi olarak sanat terapisi konusunda çalışmıştı ve artık bir sanat terapisti olmak üzere eğitimini tamamlamıştı. Yönetici işini bırakarak cemaat merkezlerinde, yaşam destek merkezlerinde ve büyükler için sosyal merkezlerde sanat terapisi workshopları, yani atölyeleri yürütmeye başladı. Bu büyük değişimi beklerken birçok kaygılı hafta geçirdi. Fakat kendine ve yeteneklerine güveni vardı. Az zaman içinde programı aylarca önceden tamamen dolmuştu. Hukuk firmasında kazandığı kadar çok kazanmadığı halde ve çalışma saatlerinin aynı olmasına rağmen çok hoş vakit geçiriyor ve öğrencileriyle topluma bir yardımı dokunduğunu hissediyordu. Bu bir orta yaş bunalımı değil. Ciddi bir içe bakış, büyük bir değişim. Hem de panikten hiç eser yok. Orta yaş bunalımı deyimi genellikle küçük kırmızı bir spor araba satın alan ve bütün hayatı boyunca hangi kazançlı ama çekicilikten yoksun ve stresli işi kovaladıysa mutsuz bir şekilde yine onu kovaladığı halde çok daha genç bir kadın için karısını terk eden saçları seyrelmiş bir adamı akla getirir. İnsanların çoğu orta yaşları sırasında kendilerini söz gelişi daha seksi modellere yönelten farklılıkla dahil büyük ve ani bir değişiklik yaşadıkları halde bunalım yanlış deyimdir. Değişim yaşamın doğal bir parçasıdır. Fakat değişimin doğasında bunalımı zorunlu kılan bir şey yoktur. Uygun bir felsefi mizaçla yaklaşıldığında orta yaş kişisel gelişme için ve hayatımızın zararlı bir şekilde ihmal ettiğiniz bazı yönlerinde ince ayar yapmak için bir fırsat olarak anlaşılmalıdır. Stella'nın öyküsü en sarsıcı değişimlerin bile sükunetle karşılanabileceğini göstermektedir. Stella aslında bana kendi ahlak ilkeleriyle yüzleşmenin bir yolunu bulmak için, bölüm 13 bu konuyu ele alıyor, danışmaya gelmişti. Sadece hayatında yapmak üzere olduğu değişiklikler konusunda danışmaya değil. Bunalım yerine değişim. Ortak sözlüğümüzde orta yaş bunalımı deyimini bu yüzden orta yaş değişimi sözüyle değiştirmeyi öneriyorum. 1970'lerde Gail Sheehy bu konuyu Passages, Geçitler adlı eseriyle sandıktan çıkarmıştı. Bu kitap konuya felsefi olmaktan ziyade psikolojik bir tarzda yaklaşsa da kitabın başlığı benim yerinde bulduğum olumlu yan anlamı içeriyor. Yolculuk sizi nereye götürürse götürsün onun bir acil durum veya bir felaket olduğunu düşünmek gerekmez. Heraklit'ten öğrendiğimiz gibi aynı nehre iki kere giremezsiniz. Heraklit'in daha dikkatli öğrencilerinden biri aynı nehre bir kez bile giremeyeceğinizi söylermiş. Nehir siz daha girerken değişir de ondan. Fakat durgun bir su birikintisinden çok akan bir dereden su içmek istemez misiniz? Bu kesinlikle daha sağlıklı ve muhtemelen daha lezzetli olacaktır. Berrak ve taze kalmak için su hareket etmeyi sürdürmelidir. Siz de öyle. Batı'da biz yaşam aşamaları konusunda nispeten daha az düşünmüşüzdür. Çocukluk ve yetişkinlik kategorileriyle fazlasıyla tatmin olmuş görünüyoruz. Oysa çok geniş bir alan olan yetişkinlik kategorisinde belki bir yaşlılar alt grubu dışında hiçbir farklılık gözetmiyoruz. Kadınlar karışık bir nimet olarak daha tanımlanabilir biyolojik yaşam aşamalarına sahipler. Adet başlangıcı, gebelik, annelik ve menopoz. Enerjinin farklı yoğunlaştığı yaşam aşamalarının kabulü, değişim beklenmedik şekilde yakınlaştığında bize hakim olan türden bir bunalım zihniyetinden sakınmamızı kolaylaştırır. Yine üreme çemberine tek boyutlu bir bağ her insanın yaşamının birçok veçesini hesaba katmaz. Ve adet kanamasının sıkıntısında doğum sancılarında ve yaşlanmanın sakıncalarında olduğu gibi aşamaların çoğunun şiddeti olumsuz bir yan anlamı vardır. Doğulu düşünürlerin hayatı bütün insanlar için aşamalar şeklinde görme ve her aşamayı daha bütüncü ve olumlu bir bakışla ele alma yönünde bir gelenekleri vardır. Örneğin Konfüçyüs yaşamın farklı dönemlerinin insanın enerjisini farklı şekillerde yoğunlaştırdığını fark etmişti. 15 yaşında öğrenmeyi aklıma koymuştum. 30'umda yere ayaklarımı sıkıca yerleştirmiştim. 40'ımda artık zihin karışıklıkları çekmiyordum. 50 yaşında cennetin gereklerinin neler olduğunu fark ettim. 60 yaşımda bunları uysal bir kulakla dinler oldum. 70'imde yüreğimin buyruklarını izleyebildim. Çünkü artık arzularım doğrunun sınırlarını aşmıyordu. Konfüçyüs. Hindu düşüncesi yaşamın 4 aşamasını açıklar. Öğrencilik aşaması, ev sahipliği aşaması, dünya işlerinden geri çekilme aşaması ve dünyevi çekişmeden tam bağımsızlık aşaması. Elde yaşamın aşamalarını düzenleyecek benzer bir bina iskeleti bulunmayınca, bir orta yaş değişimiyle yüz yüze geldiğimizde bunalım kipine giriveriyoruz. Hepimizin aşamalardan geçtiğinin kabulü, yetişkinliğin uzun yolu boyunca işaretler koymamıza ve her yeni mıntıkaya yanıp yıkılmadan girmemize imkan verir. Yaşamımızın en erken bölümü boyunca aşamaları inceden inceye önceden belirlemişizdir. En popüler çocuk bakımı kitaplarından biri çocuğun yaşamını bir ebeveynin neredeyse her hafta ne bekleyebileceğini belirleyecek şekilde aydan aya bölümlere ayırır. Çocuklar büyüdükçe toplumumuz yıldan yıla sınıf düzeyinde değişimler kabul eder. Bizim kültürümüzde evlilik, çocuk sahibi olmak gibi birkaç başka dönüm noktası daha beklenir. Fakat bundan sonra sanki açık bir yol vardır. 42 yaşında mesleğinde 21 yıl ilerlemiş 17 yıldır bir ilişki içinde yeni yetme çocukları olan ve genel bir keyifsizlik duygusu yaşayan biri için belli bir etiket yoktur. Orta yaşın bir tanımı mevcut değildir ve yetişkinlik boyunca ilerlememizde kural olarak gelen özel bir değişim türü de elbette yoktur. Dönüm noktası 35 veya 41 veya 57 yaşında gelebilir veya asla gelmeyebilir. Birçok insan için sadece bir tek büyük değişim olmayacaktır. Birkaç büyük değişim veya bir dizi küçük ayarlama olabilir. Fakat insanlık tarihinde daha önce hiç görülmemiş uzunlukta yaşam süresi beklentileriyle ve insanların ömürlerinin gittikçe daha geç dönemlerinde sağlıklı ve aktif kalmalarıyla çoğu insan için büyük değişimler gündemdedir. Bunlara kendi felsefenizi aydınlığa kavuşturarak hazırlanmak, yolunuza her ne çıkarsa ondan azami derecede yararlanmanın anahtarıdır. Gary. Gary'nin yolu Stella'nınkinden daha dikenliydi. Fizik tedavi uzmanı olarak uzun bir kariyerden sonra Gary ufukta tükeniş görüyordu. Stresten usanmıştı, hastanelerden bıkmıştı, işinin yoğunluğundan bezmişti. Bir değişiklik istediğini ve buna ihtiyacı olduğunu biliyordu. Ama ne yönde değişeceğini bilemediği için beni görmeye geldi. Fizik tedavi uzmanı olarak çalışmayı bıraksa başka ne yapabileceğini bilmiyordu. Geleceğe ait başka beklentisi olmamak onu birçok insanı korkutacağı gibi korkutmuyordu. Ama zihnini karıştırıyordu. Kendisi için bir sonrakinin ne olduğunu bilmesi gerektiği duygusundan kurtulamıyordu. Felsefi danışmanlığa bir sonraki adımda ne yapacağını anlamaktan çok, bir sonraki adımda ne yapacağını neden anlayamadığını anlamak için başvurmuştu. Bu size anlaşılması güç gibi gelebilir ama Gary için kavrayışa giden yol kolay bir yol değildi. Bu vaka bir müşterimden anlattığı hikayeyi yeniden değerlendirmesini istediğim ikinci bir durum oldu. Gary'ye varsayımlarını gözden geçirme konusunda yardımcı oldum. Bir sonraki aşamanın ne içerdiğini neden bilmesi gerekiyordu? Tanrı veya kader haricinde eğer bunlara inanıyorsanız hiç kimsenin böyle eksiksiz bir bilgisi yoktur. Gary kim oluyordu da Tanrı rolü oynuyordu? Gary katı bir akılcı gibi düşündüğü sürece durumundan rahatsızdı. Katı akılcılar mantığımızı kullanarak her şeyi anlayabileceğimize inanırlar. Böyle bir akılcıya göre dünya bir kaos değil kozmostur. Kozmos Yunanca düzen anlamına gelen bir sözcüktür yani dünya anlamlıdır. Gary bir sonraki adımda ne yapacağını tam olarak anlayabilmesi gerektiğini zannettiği ve gerçekte bunu yapamadığı için kendinde bir sorun olduğunu düşünüyordu. Fakat Leibniz türü akılcılık Gary'ye daha uygulanabilir geldi. Leibniz şeylerin her durumu bir yeterli nedenle meydana geldiği halde, yani kazara meydana gelmediği halde, her zaman bu nedenin tam olarak ne olduğunu bilemeyeceğimizi ileri sürmüştü. İnsanlar her zaman her şeyi anlayamazlar. Kozmos bizim için fazla karmaşıktır. Öyle olması ve başka türlü olmaması için yeterli bir neden olmadıkça hiçbir gerçek ve hiçbir ifade doğru ya da mevcut olamaz. Ancak pek çok kez bu nedenler bize meçhul kalmak durumundadır. Gottfried Leibniz.